İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. Haftalık gündemin 773. bölümü 16-21 Şubat tarihleri arasındaki teknoloji haberlerini, bu haberlerden bizim radarımıza takılanları, bizim gündemimize girenleri konuşacağız. Bu arada Ramazan da başladı. Herkese iyi Ramazanlar diyelim. Evet, birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin çoğu kaynaklarına linkli. Teknoseyir'in yayınlarını, Teknoseyir sadece haftalık gündemden ibaret değil. Bizim ürün incelemelerimizi, diğer yayınları teknoseyir.com'dan ya da YouTube kanalımızdan takip edebiliyorsunuz. Bu yayın Spotify'da da yer alıyor. Bize destek vermek isteyen, bu yayınların sürmesini isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Birazcık mevsim normalleri gereği ben de şifayı kapmış durumdayım. Birazcık zor konuşuyorum. Arada öksürükler, aksırıklar falan olabilir. Biz onları mümkün olduğunca kesiyoruz. Ama hani aradan kaçan olursa şimdiden özür dilerim. Kulaklıkla bu haftaki bölümü kulaklıkla tüketmeyin pek. Onu önerebilirim. Orta ağırlıkta bir gündem var. Açıkçası biraz zor konuştuğum için çok hani ilgilendirmeyen herkese haberleri de eklemedim. Hemen başlayalım. Evet, bir süredir Türkiye'den etkinlikler, İstanbul'dan etkinliklerle başlıyoruz gündeme. Evet, bu haftada ünlü dronlarıyla ismi özdeşleşmiş DJI'ın İstanbul'da tanıtım günü adı altında bir etkinliği gerçekleşti. Bir dizi ürünlerini tanıttılar. Aslında bu ürünler geçen haftalarda çıkmış ürünlerdi ama Türkiye tanıtımı yapıldı. İstanbul tanıtımı yapıldı. Neler var? Romo serisi robot süpürgeler var. Daha önce DJI'de olmayan bir ürün kategorisi. Şimdi aslında düşünürseniz, firmanın daha önceki ürünlerini düşünürseniz, yol bulma falan gibi teknolojiler zaten, batarya teknolojileri, harita çıkartma teknolojileri zaten vardı bu adamlarda. Bunlar olunca robot süpürge yapmamak için bir neden kalmıyor. Onlar da Romo serisiyle süpürgeleri geliştirmişler, piyasaya sundular. İlgi çekici bir özelliği olarak, hani artık süpürgeler paspasla yapıyor, üzerinde bir paspasla dolaşıyor ya, onu hani boşaltma toz istasyonunda o süpürgeye takılı paspası da yıkama var. Onu da öyle bir temizleyip tekrar kullanıma hazır hale getiriyor. Başka özellikleri falan da var ama hani biz incelersek onları göreceğiz. Ayaküstü edindiğim izlenim olumluydu. Diğer bir ürün Osmo Action 6. Aksiyon kamera. Bildiğimiz, tanıdığımız bir ürün kategorisi. Dronlarda Neo 2 var. Bu Neo 2 güzel bir drone. Çünkü uzaktan kumanda olmadan sizin yüzünüzü tanıyor. El kol hareketleriyle, jestlerle yönetebiliyorsunuz. Uzağa git, yakına gel, elime gel, kon. Gerçekten elinize geliyor, konuyor. Çevremde dolaş falan gibi kol hareketleriyle yönetebiliyorsunuz. Kumanda opsiyonu falan da var. Flymore isimli birkaç paket geliştirmişler. Hani drone'un yanında ek kontrolcü, bataryalar falan filan, başka aksesuarlarla 2-3 öyle paket geliştirmişler. O paketler daha kazançlı gözüktü benim gözüme. Siz de inceleyin. Neo 2. Bunun dışında sabit çekim için gimbal denilen ürünlerde DJI orada da iddialı. RS5 diye bir ürün var. Bir de bana ilginç gelen ama hani herkesin her gün kullanacağı bir şey değil tabii. DJI Power diye güç istasyonları var. Hani buna büyük power bank desem ayıp olmaz. Çok yüksek kapasitede, hani bir sandık gibi cihazlar. İki modeli var. Biri büyük, biri daha büyük. Ve bunlar normal 220 volt gerilim sağlıyor bataryasıyla, aküsüyle, artık öyle demek lazım. Bir hani dağ başında bir çekim yapan bütün bir ekibin ihtiyaçlarını, şarj ihtiyacını karşılayabileceği falan ürünler. Hatta evinize, icabında birden çoğunu evinize koyup evin UPS'i gibi kullanabiliyorsunuz DJI Power cihazları. Evet, yenilikçi bir firma. Ürünleri her zaman şaşırtıcı oluyor. Bu ürünlerden de bakalım hangilerini TeknoSeyir'de konuk edip sizlere tanıtabileceğiz. Ben de merak ediyorum. Değişik ürünler, konuşmaya değer ürünler. Bir de önümüzdeki hafta yapılacak etkinlik var. Önemli olduğu için haberini vermek lazım. Samsung'un Unpacked etkinliği. 25 Şubat akşamı gerçekleşecek. Yeni telefonlar duyurulacak. Artık herkes biliyor. O kadarını söylemekte bir zarar yok. Bizim de ilk bakış, ön bakış videomuz aynı tarihte, aynı saatlerde yayına girecek. Samsung Galaxy Unpacked bu hafta, 25 Şubat. Geçen hafta bizim için enteresan bir şey oldu. Sizinle Çinli RAM firmaları, Çinli bellek üreticileri konusunu konuşmuştuk. Her yönüyle, olur olmazıyla konuşmuştuk. Biz tam o kaydı yaparken, o sözleri kaydederken, bu arada Cuma kaydettik, kimi arkadaşlar Perşembe kaydettiler falan diye buyurmuşlar. Hayır, Perşembe kaydedildiği zaman size söyleniyor. Cuma kaydetmiştik. Biz o kaydı tam yaparken, biz orada size bu Çinli firmaların önündeki en büyük engellerden birisi, Amerika'nın kara listesindeler diye bilgi vermiştik. Biz o kaydı yaparken herhalde o saatlerde, o dakikalarda Amerika bu iki firmayı kara listesinden, Pentagon'un iş yapılmayacak firmalar listesinden çıkarmış. CXMT, YMTC, iki tane Çinli bellek üreticisi. Geçen hafta detaylarıyla konuşmuştuk. Communist Chinese Military Companies listesi varmış Amerika'nın. Section 1260H diye geçiyor. O listeden, dediğim gibi geçen hafta biz bu kaydı yaptığımız saatlerde çıkartılmış bu firmalar. Önlerindeki en büyük engellerden birisi kalktı yani. Amerikan firmaları bunlarla buradan bu RAM'ları kullanabilecek, iş yapabilecek. Fakat yine de sektöre hakim isimler firmaların diken üstünde olacağını belirtiyorlar. Amerikan firmalarının bu bellekleri kullanırken, bu firmalarla iş yaparken diken üstünde olacağını, çünkü rüzgarların hep gördük geçen yıllarda, rüzgarın çok hızlı değişebildiğini bu konuda. Yeniden bir yaptırım, bir kara liste falan bir şeyler olmasında kimsenin şaşırmayacağını belirtiyorlar. Ama şimdilik Çinli firmalar için iyi haber. Belki de tüketici için de iyi haber. Bellek krizinden devam edersek, merak etmeyin, bu hafta pek haber yok o konuda. Sıkılan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Neyse, kötü bir haber var yine. Bir haber var ama kötü bir haber var. Fusion, en önemli SSD kontrolcüsü firmalarından birisi. Son yıllarda iyice yıldız oldu, ismi çok öne çıktı. Olumsuz konuşmuş. Bellek ve flash bellek krizi 2030'a kadar sürer demişler. Oldukça endişe verici. Şunun da altını çizmişler. Diyorlar ki bellek üreticisi firmalar şu anda çok uzun vadeli büyük firmalarla uzun vadeli anlaşmalar yapıyor. Yıllar ilerisinin parasını şimdiden istiyor. Yani 2028 yılının, 2029 yılının satılacak, teslim edilecek belleklerin fiyat parasını şimdiden istiyor diyorlar. Ve bu diyorlar küçük firmaların karşılayabileceği bir bedel değil. En büyükler bu paraları 3 yıl sonranın parasını şimdiden verebiliyor. Rezervasyonunu yapıyor. Dolayısıyla demiş Fusion yöneticileri, bu iş 2030'a kadar sürer. Umarım öyle olmaz. Bakalım. Diğer taraftan, sabit disk üreticileri, tabii bu bellek fiyatları arttı falan, o firmalar iyice zenginleşti. Sabit disk üreticileri bizim başımız kel mi diyorlar. WD, 2026 yılının bütün disklerini şimdiden sattım diye açıkladı. 2026 yılında daha üretilmemiş diskler dahil bütün diskleri satmışlar. Bu sattıkları disklerde de sizin, benim kullandığımız tüketiciye yönelik diskler, consumer dedikleri tüketici diskleri %5 oranındaymış. %95'i büyük firmaların, yapay zekanın kullandığı yüksek kapasiteli profesyonel disklermiş. 2027-2028 içinde büyük çaplı, büyük firmalarla büyük çaplı anlaşmalar yapıldı demiş WD. Ha, ama hani hepsini sattık falan gibi bir şey dememiş onlar için şimdilik. Ama exabyte boyutlarında çok büyük anlaşmalar yapıldı demiş. Evet, diskte de sıkıntı. Hepimizi ilgilen. Çoğumuzun bilgisayarında artık hard disk takılı değil ama bu fiyat artışları eninde sonunda bizim cüzdana yansıyacaktır. Geçen hafta Türkiye'den bir rekor haberi yapmıştık. Guinness rekoru, mouse tıklama rekoru. Bu hafta da tesadüf rekor haberlerinin arkası kesilmedi. Dünyadan haberler bunlar. Birisi AMD'den. AMD ofisinde GPU overclock rekoru kırılmış. RX 9060 XT ekran kartı kullanarak Splave mahlaslı bir overclock uzmanı, overclock sporcusu mu deseydik, AMD'nin ofisinde 4.769 GHz hıza çıkartmış grafik işlemcisine ve bu da rekormuş. Daha önceki rekorun ciddi derece üzerindeymiş. Tabii ki sıvı azot falan kullanarak extreme overclock tabir edilen yöntemlerle yapılmış bir rekor bu. 4.769 GHz GPU 9060 XT ile. Günlük hayata yansıyacak bir şey değil tabii ama uygulamadan ne kadar çıkabildiğini göstermişler. Bir de Viyana'dan, Vienna University of Technology, Viyana Teknik Üniversitesi desek tam karşılığı oluyor. Cerabyte isimli bir firmayla birlikte bu üniversite en küçük QR kod rekorunu kırmışlar. Oluşturdukları QR kod 1.98 mikrometre kare büyüklüğünde. O QR kodu oluşturan pikseller, noktalar 49 nanometreymiş. Şöyle hani küçüklüğünü şöyle anlayabiliriz. Normal mikroskopla bu QR kod gözükmüyormuş. Elektron mikroskobuyla gözüküyormuş. Oluşturup çalıştırmışlar hani. Bilgi depolayıp okutabilmişler. Bu küçüklükte QR kodla A4 kağıda full doldurursan 2 terabayt veri depolanıyormuş. Bir A4 kağıda 2 terabayt veri sığıyormuş. Gözle falan gözükmüyor. Dediğim gibi mikroskopla bile gözükmüyor. Elektron mikroskopuyla gözüküyor. Bunun haberini de depolama rekoru kırıldı falan şeklinde teknoloji basını almış ama hani kendi üniversitenin yayınladığı resmi bildiriye falan giderseniz en küçük QR kod rekoru diye onlar duyurmuşlar. Neyse, iki rekor haberinden sonra bildiğimiz konulara geri dönelim. Nvidia, ARM yatırımını sonlandırdığı açıklanmış. Nvidia, ARM'ın tamamını almak istiyordu. Olmadı. Yıllar önceki tartışmaları hatırlarsınız. Başka firmalar, kanun koyucu, işletici kurumlar dediler ki siz ARM'ı alırsanız başkasına vermezsiniz o lisansları falan. Yıllar öncenin konuları, belki o diyalogları hatırlarsınız şimdiden. Neyse, en son Nvidia ARM'da hisse sahibiydi. Gittikçe azalttı. En son 140 milyon dolarlık son bir hisse payı kalmış, küçük bir payı kalmış, onu da satmış. ARM'dan tamamıyla çıkmış Nvidia. Şöyle yorumlanıyor, ARM'ın önemi ortada. Nvidia'nın da ARM'lı bir şeyler yaptığı, lisansa sahip olduğu biliniyor. Fakat deniyor ki bu Nvidia'nın yeni dediğim yıllardır var olduğu ama lider olduğu yapay zeka işinde ARM değil de x86 işlemciler daha çok işe yarıyor. Ya orada zaten yapay zeka çekirdekleri falan ayrı ama onları bir yönetecek, sürecek bir CPU'ya gerek var. O bütün o H serisi, H100, H200 falan yapay zeka modüllerinde bir de CPU boyutu var. Orada diyorlar x86 yüksek, tek işlem dizisi de olsa yüksek saat hızıyla daha çok işe yarıyor. O yüzden dediler ki uzmanlar artık Nvidia için o kadar da hayati değil ARM. Dolayısıyla Nvidia ARM'dan çıkmış. Tabii bu hareketler bazen de yapılmış en yanlış ticari finansal hareket falan diye yıllar sonra niteleniyor biliyorsunuz. Şu andaki görüntü değişebilir. Yapay zeka demişken o alandan enteresan bir haber. Kimisi de belki şaşırtmadı diyecek. Bir araştırma yapılmış. Avrupa ve Amerika'dan toplam 6000 yöneticiyle bir araştırma yapılmış. National Bureau of Economic Research. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu. Yalnız hangi ulus bu onu bir türlü bulamadım. Haberin bütün detaylarını okusam da hangi ulusun ulusal bürosu bu? Neyse, bir batı ülkesi belli ki. 6000 yöneticiyle anket yapmışlar, araştırma yapmışlar. Bunların bazıları hiç yapay zeka kullanmıyormuş. Onları kenara ayırmışlar. Yapay zeka kullananlardan firmasında, işinde yapay zeka kullananların %80'inden fazlası yaptığımız yapay zeka yatırımı verimi arttırmadı. Ne üretkenliğe faydası var ne de personel sayısına etkisi var şeklinde açıklama yapmış, görüş buyurmuş. Yapay zeka yatırımlarının karşılığını alamadıklarını belirtmişler. Evet, bu hani balon falan şeyi konuşuluyor ya, ona oradaki tartışmaları ateşleyecek bir araştırma bu. Geçen haftanın haberlerinden birisi, bazı batı ülkelerinde Disney platformundan, video izleme platformundan Dolby Vision, HDR10 gibi görüntü formatlarının kalktığı yönündeydi ve bunun bir patent davası nedeniyle olduğu yönündeydi hatırlarsınız. Şimdi yine Almanya'dan bir patent davası gariplikler haberi var. Acer ve Asus en önemli iki laptop firması. En önemli firmalardan ikisi. Almanya'da dizüstü satışlarını durduruyorlar. Ya da şöyle, Almanya'ya yeni dizüstü sokamıyorlar. Raflarda dizili olan, stoklarda olan dizüstüler satılabiliyor. Ama Almanya'ya yeni dizüstü sokamıyorlar. Çünkü Nokia ile davalık olmuşlar, mahkemelik olmuşlar. Nokia, H265 kodek konusunda Nokia'nın bazı patentleri varmış. Patent ücreti firmalardan lisans ücreti istiyormuş. Hisense, TV üreticisi Hisense de bu Nokia ile sürtüşmesi olan bir firmaymış. Geçen aylarda ödemişler lisans ücretini. Kurtarmışlar kendilerini. Fakat Acer ve Asus ödememiş. Nokia'nın da patenti geçerli bulunmuş. Bu mesele çözülene kadar tamam, var olan stokta olan, rafta dizili olan dizüstüler satılacak ama yeni modeller Almanya'ya giremeyecek. Mesele çözülene kadar. Hatta bugünün haberi, Asus'un, Acer'ın destek sitelerinin bile Almanya'da açılmadığı yönünde. VPN'le başka ülkelerden internete bağlanıp Almanya sitesine ancak öyle erişildiği, Almanya içinden açılmadığı haberi var. Bakalım nasıl çözecekler. Hani bir yandan da Nokia ne alaka diyoruz ama işte o eski firmalar faaliyette olsalar da olmasalar da, faaliyet alanlarını değiştirseler de müthiş birer patent kütüphanesine sahipler. Ve o hiç ölmüyor işte. Onları kullanarak yıllarca yeni bir şey üretmeden gidebiliyorlar, para kazanabiliyorlar. Şimdi bizim takipçi kitlemizi çok heyecanlandıracağını düşündüğüm bir haber, ilginç bir haber. Micron, PCI Express 6 SSD'leri ürettik diyor. İki model duyurmuşlar. 9650 Pro, 9650 Max. İki seri duyurmuşlar daha doğrusu. Modeline göre kapasitesi 6.4 GB'dan en düşük, 30.2 GB'a kadar çıkıyor kapasiteler. Saniyede 28 GB okuma, 14 GB yazma hızına sahip bu PCI Express 6 SSD'ler. PCI Express 5'in tam iki katı. Direkt onlar iyileri 14 GB'da okuması, bunlar 28. Hatta bu modeller daha önce çıkmadan saniyede 26 GB okuma hızı sağlanacağı düşünülüyormuş. Ama 28 ile tam 14'ün iki katı 28 ile çıkmış. Yazmada da 14. Bunların bazıları suyla soğutmaya uygun falan. Bayağı bir soğutma konusunda yine gelişmiş SSD'ler. Tabii şimdi şey deseniz, ya bunu hangi anakarta takacağız, PCI Express 6 deseniz, öyle bir anakart şu anda tüketicide yok. Kurumsal tarafta da yok bildiğim kadarıyla, ama çıkacak. Micron şartname hazır olduğu için, teknik bilgiler hazır olduğu için şimdiden hazır etmiş PCI Express 6 SSD'ler. Evet, zaten Micron kuruş yılı kapattığı için bunlar tüketiciye takılacak SSD'ler değil. Bunlar yine yapay zekaya gidecektir. On binlerce Android cihazın fabrikadan casus yazılım yüklü olarak kullanıcılara ulaştığı ortaya çıktı. Öyle olmasa bile hani resmi şekilde sizin cihazınıza gelen güncellemede bu casus yazılımın yüklü olabileceği ortaya çıktı. Kaspersky araştırmacıları fark etmişler bu durumu. Kaspersky'nin ekibi Triada diye bir casus yazılımı, bir Android sorununu araştırıyorlarmış. O arada Kinadu dedikleri bu yeni tehlikeyi görmüşler. Aslında 2023'ten beri ortalıkta dolaşıyormuş bu Kinadu da, 2025 sonunda Aralık ayında Kaspersky araştırmacıları tamamıyla çözmüş. Şu anda da diyorlar 13.715 kullanıcıda bu sistem aktif. Şöyle, bu kötü amaçlı yazılım, casus yazılım, yani casusluktan çok öte, bütün cihazın kontrolünü ele geçirebiliyor falan. Daha fabrika aşamasında tabletler üretilirken o firmanın hani kullandığı code base'e sızmış durumda. Firma Android'i kendi tabletine göre derliyor, imzalı falan şekilde yüklüyor, içinde bu da yükleniyor. Çünkü firmanın yazılım deposuna girmiş durumda bu Kinadu. Dışarıdan antivirüsle falan filan çözülmüyor. Cihazı sıfırlasanız falan gitmiyor. Çünkü içinde cihazın kendi firmware'inde. Android'in de en temel işlevlerinden birine kendisini bağlıyor. Android çalıştığında o da çalışıyor. Ve bütün cihazın kontrolünü elde edebilecek kadar sahibine olanak sağlıyor. Ha, onu işte o hacker ağı kullanır kullanmaz, ne şekilde kullanır, onlara kalmış. Ya da o oluşturdukları bu zombi ağını, öyle zombi deniyor, kiralıyorlar hizmet olarak. Siz alıp o ağla bir kötülük yapabiliyorsunuz. İyilik de yapabilirsiniz ama yapar mısınız? Neyse, bir çaresi yok açıkçası. Çünkü cihazın firmware'inde, cihazın içinde, kapayıp açsanız da devam eden bir şey. Ha, cihaz hangi marka falan derseniz de marka yok. Bunların en ucuz böyle süpermarkette falan satılan merdiven altı markalarla üretilmiş. Hani geçmişte beyaz kutu demiştik TV box'larda. İsimsiz TV box'ların ne halt olduğu belli değil demiştik. Ne idüğü belirsiz demiştik. Aynı şey, markasız, en ucuz, işte abonelik karşılığında yanında verilen, süpermarkette satılan falan tabletler. Böyle bir risk taşıyorlar. Şimdi Android'de böyle riskler varken, bir yandan bunlar tabii gayri resmi riskler. Bir de tabii Google'ın falan kendi ekosistemi kontrol etmesi, takip etmesi meselesi var. Kimi insanlar çok kafaya takıyor. Fransız bir geliştirici, Gael Duval, Mandrake Linux'un kurucusuymuş orijinalinde. O kafayı takıp Android temelli kendi işletim sistemini, mobil işletim sistemini geliştirmiş. EOS, E/OS diye yazılıyor ama çoğu yerde E-OS diye yazılmış, küçük E. 800 bin kullanıcıya kadar erişmiş. Şimdi bu EOS'u, EOS yüklü cihazlar satıyorlar. Türkiye'de yok tabii. Ya da siz cihazınıza yüklüyorsunuz. USB'den bilgisayarınıza bağlayıp destekleniyorsa. Ama ben açıkçası bir desteklenen ürünler listesi, liste şeklinde bir şey bulamadım. O diyor ki sen kabloyla bağla cihazını, kilidi aç, ben diyor bakacağım. Destekliyse yükleyeceğim senin telefonuna diyor. Yükledikten sonra geri dönebilir miyiz onu da bilmiyorum. Ama ben bir ofiste kurban edebilecek bir telefon bulursam deneyeceğim. Evet, kendi web sitesinden cihazınıza yüklemeyi deniyorsunuz. Böyle bir Google içermeyen, diğer özelliklerinde de gizliliğe önem verilmiş bir mobil işletim sistemi. Dediğim gibi yükledikten sonra Android'e geri dönebilir misiniz bilmiyorum. Sonra bize ağlamayın. Biz bilgi veriyoruz sadece. Bu hafta Microsoft Windows'ta şunu yaptı, bunu yaptı haberi yok. Neyse ki ilginç bir bilgi var. İnternet hız testi. Sıklıkla özellikle yeni bir yere taşındığımızda falan, yeni bir internet bağ attığımızda defalarca girdiğimiz internet hız testini Microsoft Windows'un içine ekleyecekmiş. Windows 11'in görev çubuğunda o Wi-Fi falan simgesine sağ tuşla basarsanız, tıklarsanız internet hız testi de seçenek olarak çıkıyor. Ayrıca o Ookla mıydı onun meşhur firması? O firmaya gitmeden ya da uygulama çalıştırmadan Windows'un içinden tek tıklamayla hız testi yapabilecekmişiz. İyi bir şey. Microsoft o görev çubuğu üzerine çok uğraşmaya başladı. Çünkü Windows 11'de çok değiştiği için en çok eleştirilen yönlerden biriydi. İyileşecek umuyoruz. Çünkü onunla uğraşıyorlar. Onun eskiden gelen bizim özlediğimiz bazı özelliklerini geri koymak için, en azından yerinin değişebilirliği gibi özellikleri geri koymak için uğraşıyorlar. Ama bunların meyvesini göreceğimiz sonbahar. Yine geçen haftanın haberiydi. 26H1 sürümü Windows 11 ARM laptoplara gelecekti. Bizlerin x86 dizüstülerine, bilgisayarlarına gelmeyecekti hatırlarsanız. Sonbaharda 26H2 çıkacak. O bütün bilgisayarlara gelecek. Bu gelişmelerden yararlanacağız. Notepad'e de görsel desteği eklenecekmiş. Notepad sadece text, yazı bazlı bir editördür ya. Ona yapay zeka falan ekleyip iyice sulandırdılar. Şimdi görüntü, imaj ekleme de gelecekmiş. Yani daha önce var olup da kaldırılan bir WordPad vardı ya Windows'ta. Notepad yavaş yavaş WordPad'e dönüşecek galiba. Bilemiyorum, hani Microsoft'un Notepad'i pek anlamadığını şu noktada düşünmeye başladım. Çünkü bu text editördür bunların adı. Böyle görsel, mörsel falan gibi özellikler içermezler. Çok küçüktürler, hızlı açılırlar, hızlı çalışılır, hızlı kapatılır. Kimse bu editörlerde ne yapay zeka ister ne imaj ister. Format da yoktur, hani bold falan da yoktur normalde bir text editörde. DOS'taki edit'i düşünün. İlkel ama işi o. Bir text dosyasını, bir belki config dosyasını hemen düzeltebilmek. Neyse, Notepad, geçen haftalarda güvenlik açığıyla gündeme gelen Notepad Double Plus ücretsiz kurtarıcımız bu noktada. Bu haftanın son teknoloji haberi de benim radarıma takılan son teknoloji haberim biraz eğlenceli bir haber. Benim arkadaşlarımın kızacağı bir haber ama Hi-Fi, yüksek kaliteli müzik, Hi-Fi meraklılığının o kullandıkları en pahalı, en özel kablolarla en basit, hatta hani çamur, evet ıslak çamur arasındaki farkı anlayamadıkları, fark edemedikleri ortaya çıkmış. DIY Audio diye bir forum, Hi-Fi üzerine bir forum. Bu forumda Pano isimli bir yönetici bir deney tasarlamış. Hem Hi-Fi işinde kullanılan kaliteli bakır kabloyu almış. Kötü bir kablo, eski bir mikrofondan çıkma kötü bir kablo bulmuş, çıkarmış. Muz, bir tane muz koymuş iletken olarak kullanmak için. Bir de biraz suyu bol, ıslak bir çamur hazırlamış bir kap içinde. Ondan da elektrik ses sinyalini geçirecek. Ne kadar bozulacak? Şimdi normalde o çamurdan geçen sinyalin çamur gibi olması bekleniyor. Ama hani blind test denilen, kullanıcıların anlamadığı şekilde Hi-Fi meraklılarıyla denemeler yapmışlar. Neyin ne olduğunu söylemeden. Görmüşler ki kullanıcılar bu kadar radikal şekilde birbirinden farklı mecralar kullanılsa da, iletkenler kullanılsa da, sonuçta bu kadar ses kalitesine meraklı kullanıcılar büyük bir kesinlikle bu bakır kablodur, bu çamurdur, bu muzdur diyemiyor. Normal, beklenen sapma var sonuçlarda. Dolayısıyla işte hep konuşulur ya, Hi-Fi'ın bir kısmı elle tutulur gerçekler ama bir kısmı da insanlara öyle gelmesi. Gönül yardımıyla yapılan seçimler. O tartışmaları destekleyecek, ateşleyecek bir deneme olmuş bu. Peki, Sesim tamamıyla beni bırakmadan son bir iki oyun haberim var. Onlara değinip bu haftayı kapatalım. Geçen haftadan da aktardım bazılarını, yer vermemiştik. Bir kere Xbox kullanıcılarına şöyle bir haberim var. Kulüp sistemi Nisan ayında kapanıyormuş. Hani Xbox'ta öyle oyunlar için ya da işte ne bileyim Kanarya'yı sevenler kulübü, Türk kullanıcılar kulübü falan kulüp oluşturma vardır yıllardır. Güzel bir yanı da bazı oyunlar o kulüpleri direkt destekler, Forza gibi. Hani siz bir sıralama başkalarının sonuçlarına bakarken işte bizim kulüptekilerin sonuçları, dünya sonuçları falan diye sıralayabilirsiniz. Kalkacakmış. İşlevsiz olduğunu düşünmüş Microsoft. Zaten mobil uygulamada falan yer vermemiş şimdiden. Nisan ayında kulüp sistemi kullanımdan kalkıyormuş. Sony'den bir haber var. Sony oyun yüklemelerini kolaylaştırmayı, boyut olarak oyun indirmeleri küçültmeyi amaçlıyormuş. Yıllardır duyduğumuz mesele. Şimdi şöyle yaklaşıyorlar. Asset Streaming. Yani diyor ki bir oyunun sadece o sizin makinenizde çalışması gereken, hani eksesi diyeyim, sizin makinenizde çalışması gereken kısmı makineden çalışsın. Bütün o level'lar, düşmanlar, texture dediğimiz dokular hepsi lazım oldukça buluttan insin. Dolayısıyla 200-300 GB indirme beklemesin kimse. Herkes oyunun çalışabilir dosyası zaten bu texture'lara falan göre küçücük bir şey. Onu çalıştırsın, oynasın. Şimdi kulağa güzel geliyor da bu deli gibi internet bağlantısı demek. Bir level'a girmeden önce bütün level'ın grafiklerinin inmesini bekleyeceksiniz. SSD'den yükleniyordu şimdiye kadar. İnmesini bekleyeceksiniz. Level'ın inmesini, düşmanların, müziğin, ses efektlerinin inmesini bekleyeceksiniz. Öyle oynayacaksınız. İnternetiniz iyi değilse yandınız. Şimdi bu sistem Flight Simulator 2024'te çalışıyor. Haritalar falan hep buluttan, siz uçakla uçarken buluttan iniyor. Fakat Flight Simulator 2024 sivil havacılık simülasyonu. Savaş uçağı gibi hızlı hareket etmiyor. O kadar hızlı manevralar yapılmıyor. Dünya o kadar hızlı değişmiyor. Sakin sakin uçuyor yolcu uçakları ya da sivil uçaklar. Dolayısıyla evet, Flight Simulator 2024'te bu iş çalışıyor ama anlık tepkilerle oynadığımız o Call of Duty'de çalışacak mı? Bakalım. Ya bunun dediğim gibi olmamasının için hiçbir neden yok ama İnternet, herkesin interneti bir değil. Bilemiyorum, belki şey koyarlar. İnternetim kötü, hepsini indir seçeneği koyarlar. Biz yine 200 GB'ı indiririz icabında bir günde. İnterneti hızlı olan hiç indirmeden oynar. Bir yandan evet, hani şu anda bilgisayarlarımız, SSD'leri, konsollarımızın SSD'leri asla kullanmayacağımız sayısız dosyayla dolu. Belki siz bir oyunun bir level'ından öteye geçemediniz. Ama o ötedekiler de diskte duruyor. Daha kötüsü, hani yıllardır halledilemeyen bir şey. Bugün hangi oyunun dosyalarına baksanız, siz büyük olasılıkla ya Türkçe oynuyorsunuz ya İngilizce oynuyorsunuz. Diğer diller daha azdır. Hangi oyunun dosyalarına baksanız, bilgisayarınızda, konsolunuzda işte Sanskritçe dil dosyası, Japonca dil dosyası, Çince dil dosyası, ne bileyim Polonyaca dil dosyası yüklü duruyor. Sesler, sadece dil dosyası, 3 satırlık teksti düşünmeyin. Sesler, hepsi diskinizde dolu duruyor. Ya durmasın, bulutta dursun. Kim hangi dili oynuyorsa o insin. Bunun da 2026 yılı teknolojisi olmaması lazım. Bunun 1990 küsur teknolojisi olması lazım aslında. İşte Sony kolaylaştıracakmış. Sony şimdi bunun patentini de alır, başkasına da kullandırmaz. Bir şey değişmez diğer kullanıcılar için. Hadi bakalım. Asset Streaming. Takip edeceğiz. Sony'den geçen hafta gündeme girmeyen iki tane oyun haberi var. Birincisi God of War Trilogy Remake. Ya da God of War Greek Trilogy Remake demişler. God of War'un orijinal 3 oyunu. En eski 2005'te çıkmış olan God of War PS2'de. 2007'de çıkmış olan God of War 2 ve sonra çıkmış olan 3'teydi diye hatırlıyorum. God of War 3. Bu 3'ün remake'leri geliyor. Bir paket halinde. Çok sevindim. Özellikle 1 ve 2 harika oyunlardır. PS2'de oynamak gerekiyor. PlayStation 2'de oynamak gerekiyor. PlayStation 2'yi nereden bulursunuz? Oyunu nereden bulursunuz? Televizyona nasıl bağlarsınız? Hep muamma. Bunların güncel sistemlerde oynanacak yenilerinin çıkmasına ben çok sevindim. Oynanış olarak falan da o God of War 1-2 farklıdır alıştığınız bu yeni God of War'dan. 3 boyutlu oyunlardır ama kamera açısıyla falan daha değişiktir. Buna çok sevindim. Hazırlanıyor demişler. Bir tarih falan daha söz vermiyorlar. Bir de işte bizi oyalayacak yeni bir God of War oyunu çıkarttılar. Sons of Sparta. 2 boyutlu bir oyun. Yandan görüyorsunuz. Evet, bu hani şeye uyuyor diyorlar. God of War evrenine uyuyor. Resmi bir oyun ama eğlencelik bir oyun olarak gördüm ben. Sons of Sparta. Bu çıkmış durumda. Fiyatı hani AAA oyunlar gibi 60-70 dolar değil. Arada fiyatı olan bir oyun. Bir de John Wick oyunu duyuruldu. Sinemadan hatırlayacağınız John Wick oyunu duyuruldu. Oyunun ismi belli değil. Henüz ismi konmamış. Çıkış tarihi belli değil. Ama Keanu Reeves oynayacakmış. Hani hem görüntüsüyle, sesiyle. Diğer o evrendeki önemli karakterler oynayacakmış. Yeni karakterler eklenecekmiş falan. Böyle bol bol sıka sıka gitmeli bir John Wick oyunu gelecekmiş. Tarihi belli değil. Çıktığında oynarız, öyle diyeyim, ne diyeyim. Evet arkadaşlar, haftalık gündemin 773. bölümü. 16-21 Şubat arasının önemli teknoloji haberleri. Bizce önemli teknoloji haberleri böyleydi. Ben Levent Pekcan, biraz çatlak sesimle size haberleri anlatmaya çalıştım. Haftalık gündemde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.